1. Yuhanna mektubu 2. bölüme götürmek istiyorum. Hatırlayın, 1. Yuhanna mektubu 2. bölümde idik ve 2. bölümde konuşmayı sürdürürken biliyorsunuz 16. ayette kaldık. 16. ayet içerisinde kalarak konuşmaya devam etmiştik. 2. bölüm 16. ayet. 2. bölüm 16. ayet. Ve birazcık hatırlamaya çalışalım. 16. ayete göre orada imanlıyı kafa üstü getiren, önünde dikili olan üç tuzaktan söz ediyordu. Ve bu üç tuzak imanlıyı çok rahat bir şekilde, eğer imanlı sözün ışığında, kutsal ruhun yönetimi altında hareket etmedikçe, etmediği sürece, etmediğinde bu kapan, bu tuzak onları, o kişiyi kafa üstü getirecektir. Neydi, hatırlayan var mı bu üç tuzağın ne olduğunu? Hatırlayan var mı 16. ayete baktığımızda? Birincisi neydi? Benliğin tutkularıydı, değil mi? İkincisi gözün tutkularıydı. Ve üçüncüsü de maddi yaşamın verdiği gurur. Ve biz bu üç kapana, üç tuzağa baktığımız zaman ilk bu üçünü biz Adem'le Havva'nın düşüşünde gördüğümüzü söylemiştim. Doğru mu? Yaratılış 3. bölüm, Yaratılış kitabı 3. bölüm ve 6. ayet. 3-6. Oraya baktığımız zaman orada şöyle bir ifade yer alıyordu. Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Hadi bana bir su getirebilir misin? Evet. Çekici olduğunu gördü diyor. Şimdi kadın ne yapıyor birinci olaraktan? Ağacın uygun, yani iyi olduğunu görüyor. Nedir bu? Bedenin tutkusu. İkinci olaraktan bakıyoruz, kadın ağacın güzel olduğunu görüyor. Gözün tutkusu. Ve üçüncüsü de kadın ağacın bilgelik kazanmak için, dikkat edin, bilgelik kazanmak için çok çekici, atraktif dediğimiz bu çekici olduğunu görüyor. Bu da neydi? Maddi yaşamın verdiği gurur. Şimdi bedenin tutkusu üzerinde gerçekten çok geniş bir şekilde durmuştum. Burada beden derken etten, kemikten, sinirden oluşan yapıyı değil, ama o yapıda yer alan, günahlı olan, günahtan dolayı körleşmiş, değil mi, doğal yapıyı kastettiğini özel bir şekilde söylemiştim değerli kardeşler. Demek ki Pavlos bu yüzden çok açık bir şekilde Korintoslara yazdığı ilk mektupta, birinci mektupta, ikinci bölümde bu doğal insanın nasıl bir yapı içerisinde olduğunu, daha doğrusu o doğal benlik içerisinde yaşayan, daha doğrusu doğal benliği değişmemiş, daha henüz yeniden doğmamış bir kişinin yapısını açıklayan bir ayet, 14. ayet, 2. bölüm 14. ayet değerli kardeşler, 1. Korintoslar mektubu. Şöyle diyor, doğal insan diyor, Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez diyor. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendikleri için bunları anlayamaz diyor. Neden anlayamaz? Çünkü doğal benlik dediğimiz o doğal yapı, bizim günahlı doğamız değişmemiş olduğu için. Yani yeni doğum, yukarıdan doğum gerçekleşmemiş olduğu için değerli kardeşler, evet bu mümkün. Ve o yüzden İsa Mesih, Ferisi Nikodimos'a konuşurken çok net bir şekilde 3. bölümde, Yuhanna 3. bölümde 6. ayete aradaki farkı söylemek, ifade etmek açısından güzel bir şey söylüyor. Diyor ki 6. ayette Yuhanna 3.6'da bedenden doğan bedendir diyor, ruhtan doğan ruhtur. Demek ki ruhtan doğmadıkça, yani yukarıdan doğmadıkça kesinlikle tanrısal gerçekleri kavrayabilmenin mümkün olmadığı gerçeği önümüze konuyor değerli kardeşler. O yüzden şunu da söylemiştim hemen hızlı bir şekilde. Dedim ki yeniden doğduğumuzda eski doğamız yok olup gidiyor mu? Hayır dedim, değil mi? Eski doğamız yok olup gitmiyor. Eski doğa hala bizde. Ama iman etmiş olduğumuz için üzeri bastırılmış. Ama biz fırsat verdiğimizde eski doğamız ne yapıyor? Kendini gösteriyor, değil mi? Kafasını taşın altından kaldırarak. O yüzden eğer doğal benliğimiz yok olup gitmiş olsaydı bizler zaten günaha da düşmezdik. Yani günah işleyen bizim doğal benliğimiz değil, doğal benliğimizdir. Yeni doğan benliğimiz değil, yeni doğum değil, eski doğamızdır. Günahlı olan doğamızdır günah işleyen. Bunun da altını önemli çizmiştim anımsarsanız sevgili kardeşler. O yüzden eğer yok olup gitmiş olsaydı eski doğamız, Tanrı kutsal ruhunu göndermesi gerekiyor muydu? Gerekmezdi. Çünkü kutsal ruhu göndermiş olmasının bir temel nedeni var Rabbimizin. Nedir o? Bize öncülük edecek, bize öğretecek, bize Rabbin öğretişlerini hatırlatacak. Neden? Bu içinde yaşadığımız günahlı dünyada çarpık düzen içerisinde sağlıklı bir şekilde Rabbe bakarak yürüyüşümüzü devam ettirelim. Demek ki kutsal ruhu bize göndermiş olması bize neyi açıklıyor? Biz ondan bağımsız olarak, yani kutsal ruhtan bağımsız olaraktan yeni doğuşu yaşamamız mümkün değil. Ancak yeni doğuşu başarılı bir şekilde devam ettirmenin ön koşulu kesinlikle kutsal ruhun yönetimi altında hayatımızı sürdürmek, adımlarımızı atmamız gerekiyor. Bunu söyledim. O yüzden Galatyalılar mektubu 5. bölümde Pavlos ne diyordu 16. ayette? Eğer biz kutsal ruhun yönetimi altında kalarak söze bağlı bir şekilde hareket ettiğimizde o zaman diyor ki doğal benliğe uymazsınız diyor. Doğal benliğin işlerini yerine getirmezsiniz diyor 16. ayette. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın diyor. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getiremezsiniz. Bakın demek ki yerine getirmemenin bedene bağlı bir şekilde bedenin tutkuları ışığında yaşamamanın ön koşulu değerli kardeşler kesinlikle kutsal ruhun yönetiminde kalarak adımlarımızı atmaktır. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki eğer ben Rab ile meşgulsem, onun sözüne odaklıysam, öğrendiklerimi hayatıma sokuyorsam, ondan tat alarak hayatımı sürdürmeye çalışıyorsam, o zaman ne oluyor? Bende bir gelişme oluyor. Nasıl bir gelişme oluyor? Artan bir gelişme. Yeniden doğan bir çocuk. Nasıl ki doğduğu noktada kalmıyor bebek olarak, büyüyor, büyüyor, büyüyor, bizler gibi yetişkin oluyor değil mi? Doğduğu yerde kalıyor mu? Hayır. Yeniden doğum gerçekleştiği zaman da olduğumuz yerde kalmıyoruz. Bakın lütfen okumuştuk bu ayeti 2. Korintoslar mektubundan 3. bölüm 18. ayette. Son kısmında ne diyordu? Şöyle diyor. Yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz diyor. Bakın demek ki yücelik üstüne yücelik. Bu nedir? Artan bir yücelik. Yani elde ettiğimiz, yeni doğumla elde ettiğimiz o görkemli konum değişmiyor. Ama elde ettiğimiz o yücelik bizim Rab ile olan yürüyüşümüze bağlı olarak o oranda, hangi oranda bağlıysan, o oranda sende gelişiyor. Yukarılara doğru tırmanma süreci içerisine giriyor değerli kardeşler. Demek ki bunu çok iyi anlamamız, görmemiz gerekiyor. Bir de arzulardan söz ettik değil mi? Rab bize, Rab Tanrı bize, yani bu bedenin tutkularını açıklamak açısından söylüyorum. Tanrı bize bir takım duygular verdi, bir takım arzular verdi. Örneğin dedik ki, uyku bunlardan bir tanesi. Uyku bir armağan, uyumamız gerekiyor. Bu önemlidir. Ama uyku iyidir ama tembellik iyi değildir. Doğru mu? Öbür taraftan bakıyoruz, yemek içmek kötü müdür? Hayır, yememiz gerekiyor, içmemiz gerekiyor. Ama eğer obur olursak ya da içtiğimiz içki bizi sarhoş edip kafamıza göre hareket edersek o zaman o günaha dönüşebilir, doğru mu? Ya da seks arzuları Tanrı bize hediye etti. Ne için? Evlilik ilişkisi içerisinde kalarak devam etmesi için. Ama evlilik dışı bir ilişki ile onu kullandığında ne oluyor? Ahlaksızlık diyoruz, değil mi? O zaman günaha düşmüş oluyorsun. Ve kutsal kitap ne diyor? Zinadır diyor. Demek ki cinsel arzu önemli ve gerekli. Tanrı hediye etti bize. Ama eğer ben onu evlilik dışı kullanırsam günaha dönüşüyor. Onun için Tanrı'nın verdiği arzular iyidir. Ama beden onların üzerinde egemen olduğunda günaha dönüşebiliyor. O zaman dikkat edelim. O zaman beden bizi yönetmesin. Biz kutsal ruhun aracılığıyla, Tanrı sözü aracılığıyla bedene yön verelim. Şef, Recep olsun o bedenin üzerinde. Beden, eğer Recep'in üzerinde şef olursa yandık. Çok yandık. Çünkü bedensel arzular bizi kafa üstü kesinlikle getirecektir. Demek ki sonuç olarak şunu söyledim ve şu şekilde noktaladım. Eğer biz kutsal ruhun yönetiminde değil de doğal benliğe göre hareket edersek, adımlarımızı kendi doğal benliğe göre hareket etmesine izin verirsek, o zaman ne oluyor? Senin benlik tutkuları sana egemen oluyor ve senin düşmene, kafa üstü gelmene neden oluyor. Ama sadece senin düşmene değil, aynı zamanda da ne dedik? Başkalarına da tökez oluyorsun. Başkaları senin hayatına baktığında onların da düşmesine neden olmuş oluyorsun dedim. O yüzden bir ayet kullandık. Çok önemli bir ayet. Hangiydi o? Romalılar 13, ayet 14. Dedik ki orada kutsal kitapta çok net bir şekilde haberci Pavlos, Romalılar mektubu 13. bölümde diyor ki, Rab İsa Mesih'i kuşanın. Ne demektir bu? Rab İsa Mesih'i giyinmek. Biz giyinmedik mi? İman aracılığıyla Rabbi giyindik. Ama aslında her gün, bunun anlamı şudur, her gün onda kalmamız, onunla birlikte hareket etmemiz ve ona benzer olma yönünde gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Buradaki söylenen o. Olduğumuz yerde kalmayacağız, gelişmeye devam edeceğiz. Rab'be bağlı kalarak yola devam edeceğiz dedik değerli kardeşler. Ve bu şekilde noktaladık. Bu şekilde noktaladık konuşmamızı. Ve kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Yine 16. ayette biliyorsunuz bedenin tutkusunu açıkladık geniş bir şekilde. Diğer iki noktayı açıklayacağım size. Gözün tutkusu ve yaşamın getirmiş olduğu gurur. Bu iki noktaya bakacağız ama bu bedenle ilgili bir küçük şey daha ilave etmek istiyorum. Şimdi yaptıklarımıza karşılık alacağımız ödüller konusunda Rabbimizin önüne dikildiğimiz zaman biliyorsunuz herkes Rabbin kürsüsü önünde dikilecek. Doğru mu? Evet. Ama Rabbin çocuğu yargı kürsüsü önünde değil. Hangi kürsü önünde? Ödül kürsüsü önünde. Yani nasıl yaşadın? Sahip olduğun hayatı, Rab'deki hayatı nasıl yaşadın? O açıdan karşılaştırma yapılırken benim hayatım Barbara ile karşılaştırılmayacak. Ya da benim hayatım Enver'le karşılaştırılmayacak. Ya da Enver'in hayatı Aytaş'la karşılaştırılmayacak. Peki benim hayatım nasıl, neyle karşılaştırılacak? Rabbimizin yaşamıyla. Bakın, hangi oranda Rabbimize uygun bir şekilde hayatını sürdürdün? Hangi oranda onu hoşnut ettin? Ve sen onu hangi oranda hoşnut ettiysen, hangi oranda Rabbe yakın bir hayat yaşadıysan, o oranda ona yönelik ödülle ödüllendirileceksin. Onun için hüküm kürsüsü, yargı kürsüsü ile ödül kürsüsünün Yunanca'daki arasındaki farkı da var. Bema diyorlar. Bema. Yani ödüllerin verileceği kürsü. Bakın, bu çok önemli. Kutsal kitapta güzel bir ayet var. Asla utandırılmayacağız diyor. Ama şimdi Ayşe'ye verdiler 10 kilo ödül Rab. Bana verdi 3 kilo ödül. Ben dedim lan Ayşe'ye 10 kilo, bana niye 3? Ama Rab diyor ki asla utandırılmayacak. Neden bunu söylüyor Rab? Çünkü eğer karşılaştırma beraber yapılmış olsaydık evet. Ama karşılaştırma neyle yapılıyor? Rabbin yaşamıyla. O açıdan utandırılmayacağız. Hiçbirimiz Rabbin üstüne çıkacak halimiz yok. Doğru mu? Onun için utandırılma söz konusu değil. Rab ile karşılaştırılmış olduğumuz için değerli kardeşler. Bunu da buradan açıkça söylemek istiyorum. Demek ki bakılacak olan nokta bu. Çünkü Tanrı'nın amacı nedir? Bunu anlamaya çalışalım. Tanrı'nın amacı sahip olduğumuz yeni yaşamın Rabbimize daha da çok benzer hale gelmesi. Bakın Rab bize bir hayat verdi, yeni bir hayat verdi, yeniden doğmamızı sağladı. Ama o yeniden doğum gerçekleştikten sonra devam eden bir süreç var. Değil mi? Ona benzer olmak üzere gün ve gün Rab bizi ne yapıyor? Yontarak olmamız gereken noktaya gelmemizi sağlıyor. Ama burada bu gerçekleşecek mi? Değil. Rabbin yanına gittiğimizde mükemmelleşeceğiz. Ama biz buna rağmen kutsal ruhun yönetimi altında kalarak, Rabbin sözüne bağlı kalarak ne yapacağız? Ona benzer olma yönünde gayret içerisinde olmamız lazım. Bilmiyorum. Şöyle diyebiliyor musun? Oh, nasıl olsa kurtuldum, bu benim için yeter. Hayır. Devam eden bir süreç bu. Değerli kardeşler, devam eden bir süreç. Gelişmeye, büyümeye, yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değişmeye devam etmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Eğer biz bunu gerçekleştirmek istiyorsak o zaman şunu hemen söyleyelim. Romalılara yazılan mektup 13. bölümde 2. kısım 14. ayetin 2. kısmı. Ayetin 2. kısmı benliğin tutkularına uymayı düşünmeyin diyor. Bakın ne kadar güzel bir denge var aslında. Benliğin tutkularına uymazsan eğer o zaman gün ve gün yücelik üstüne yücelikle değiştirilme süreci devam ediyor değerli kardeşler. Eğer tutkularına uymayı göz ardı edersen, uymayı arka tarafa eğer atarsan değerli kardeşim. Onun için bizler bunu başarabilmek için Rab'be güvenerek, ona bağlı kalarak adımlarımızı atmamız gerekiyor. Eğer gelişmek istiyorsak, yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak istiyorsak değerli kardeşler. Onun için değiştikçe bakın, yenilendikçe ortaya çıkan bu yapı, yani bu değişim, bu oluşum o zaman ne olacak? Yaşamımızın her alanında yansıyacak değil mi? Benim değişmiş olan hayatım, hayatımın her alanında birileri tarafından görülecek. O zaman o değişmiş olan hayat da, o oluşum, değişmiş olan diyelim Ali, değişmiş olan o yapısı, bütün koşullar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, zorluklar ne olursa olsun, sağlıklı bir şekilde o zorluklara, sorunlara göğüs gelmeyi becerebilecek ve hizmet de sağlıklı bir şekilde devam edecek. Bu nasıl olacak? Yenilendikçe, değiştikçe değerli kardeşler. O açıdan Rab bize yardım ediyor. Bizler onun yardımına izin verelim. Rab bizi değiştirmeye, bizi yontmaya devam etsin değerli kardeşler. O açıdan bu gerçeği en güzel yaşayanlardan bir tanesi de haberci Paulus. Bakın mektuplarına ne kadar acılar çektiğini, kırbaçlandığını, dayak yediğini, nelere, ne tür hakaretlere uğradığını çok net bir şekilde ifade ediyor. Çok sıkıştırıldığını söylüyor. Arkadan şaşırdığını, zaman zaman şaşkınlık içerisine düştüğünü söylüyor. Ve zaman zaman durum ve şartlardan dolayı hizmetten dolayı yere yıkıldığını ifade ediyor. Bu kadar büyük acılar içerisinde yine yarışı koştum, imanı tamamladım diyebildi. Harika değil mi? Bizler bunu diyebilecek miyiz? Yarışı koştum, imanı tamamladım. Açabilir misiniz Korintoslar mektubunu? İkinci Korintoslar mektubu, 4. bölüm, 8. ve 9. ayetler. Bakın ne diyor, 8 ve 9. Her yönden sıkıştırılmışız ama
ezilmiş değiliz.
Amin. Şaşırmışız
ama çaresiz değiliz.
Yere yıkılmışız
ama yok olmuş değiliz.
Bakın, harika değil mi değerli kardeşler? Pavlos bunu yaşadı, birebir yaşadı. Bizi teşvik ediyor, bizleri teselli ediyor. Ve 16. ayete atlayın. Bu nedenle
cesaretimizi yitirmeyiz.
Evet.
Her ne kadar dış varlığımız harap olduysa da iç varlığımız günden güne yenileniyor.
Bakın, yıpranan, eskiyen, bozulan nedir? Nedir? Dış varlığımız değil mi? Ama iç varlığımız ise günden güne yenilerek daha da güçleniyor değerli kardeşler. Bu muhteşem bir gerçek değil mi değerli kardeşler? Bakın, sıkıntı ve sorunlar bizi yıpratıyor. Ve dış açıdan bakıldığımızda değişiyoruz, yıpranıyoruz. Ama o sıkıntı ve sorunlar bizim iç varlığımızı daha güçlü duruma getiriyor. Gelebilecek zorluklara karşı ayakta dimdik durabilmemiz için. İşte örneği Pavlos'tur. Pavlos bunu, bu muhteşem gerçeği nasıl başardı? Nasıl yerine getirmek mümkün hale geldi diyelim? Kendi başı gücüyle mi? Hayır. Bakın, Rabbe olan güvenle. Rabbe güvenerek, ona bağlı kalarak, ona adanmış olarak, bütünüyle ona bağlı kalarak adımlarını atmış olduğu için Pavlos bu gerçekleri net bir şekilde önümüze koyabildi ve hiç çekinmedi, büzülmedi. Ondan sonra ah vah demedi ama şunu söyledi çok açık bir şekilde. Bakın, cesaretle yine 2. Korintoslar mektubu 6. bölümde 10. ayette B kısmında, yani 2. kısmında bakın ne diyor. Hiçbir şeyimiz yok ama diyor her şeye sahibiz. Mantıklı mı bu şimdi Ayşe? İlginç değil mi? Bakın 2. Korintoslar mektubu 6. bölüm 10. ayet. Hiçbir şeyimiz yok. Bu nasıl olacak ya? Hiçbir şeyimiz yok ama diyor her şeye sahibiz. Bakın, iman ettikten sonra, Rab İsa Mesih'e sahip olduktan sonra ruhsal açıdan her şeye sahibiz. Yani burada sahip olduğumuz değerler ruhsal değerler. Yani çürümeyen, dünyasal değerler gibi yok olup gitmeyen, maddesel olmayan değerlerdir bunların hepsi değerli kardeşler. Demek ki biz bu ruhsal değerlerin hepsine Rabbe evet dediğimiz zaman sahip olduk. Bu ruhsal değerlere. Onun için hiçbir şey yok ama her şeyin sahibiyiz. Ben onun için bunu yürek doluyla söylemek istiyorum. Hiçbir şey iyi abartmadan. Rabbe sahip olmak, emin olun, yeterlidir. Bu dünyada dimdik bir şekilde hayatını sürdürebilmek için. Mesih'e ait olmak, Mesih'te olmak yeterlidir değerli kardeşim. Onun için Rabbimiz, eğer bir kişi iman ettiyse artık o kişiyi, örneğin diyelim ki iman ettiniz, artık Rab sizi günahlı Adem'in günahlı Havva'nın çocuğu olaraktan görmüyor. Ne olaraktan görüyor? Mesih'te olarak görüyor. Bu harika değil mi? Tanrı çocuğu olaraktan görüyor. Artık Adem'in, Havva'nın günahkar çocukları değilsiniz. Tanrı çocuklarısınız. Mesih'te olmak bize bu ayrıcalığı verir. Benden kaynaklanan bir özellik yok. Yani bende kaynaklanan bir nedenden dolayı ben böyle bir değer sahibim. Hayır. Rab'de olmaktan dolayı, Mesih'te olmaktan dolayı ben Tanrı çocuğuyum. Bu değerlere sahibim sevgili kardeşler. O açıdan gerçekten bizler her ne kadar Mesih'te sahip olduğumuz konum, pozisyon, durum her ne kadar mükemmel de olsa ama hayatımıza baktığımız zaman aynı mükemmellik var mı? Rab'deki konumumuz mükemmel. Doğru mu? Tanrı çocuklarıyız. Ama hayatımıza baktığımız zaman aynı mükemmellik var mı? Hayır. Zaman zaman düşebiliyoruz. Bakın ama şunun arkasına saklanmayın. Tamam doğru. Yok deyip de bunun arkasına saklanmayın. Ama bize düşen bir sorumluluk var. Nedir o? Bizler kesinlikle Rabbin sözü ışığında kalarak, Kutsal Ruh'un yönetimi altında kalarak adımlarımızı atma gayreti içerisinde olmamız lazım. Çünkü onun hayatına benzer bir hayat olabilmesi için bunu yapmak zorundayız. Aksi halde yeniden doğmuş çocuklar olaraktan evet, konum evet o kadar mükemmel bir noktada ama hayatımız ürün getirmeyen bir hayat, kupkuru bir hayat başkalarına da tökez olacaktır. Onun için Rabbimiz sürekli gelişen bir hayat bizde görmek istiyor. Gelin izin verelim. Rab bizi yontsun ve gitgide ona daha uygun bir hale getirsin. Rab'be daha uygun bir hale getirsin değerli kardeşler. Neden? Neden biz ona daha uygun bir hale gelmemiz gerekiyor? Kutsal kitap bize demiyor mu? Çünkü siz günaha öldünüz diyor. Ne demektir günaha ölmek? Nedir günaha ölmek? Evet. Hayatımızı artık günah yönetmiyor. Artık ben Pavlos'un dediği gibi bunu aslında hepimiz söyleyebilmeliyiz değerli kardeşler. Galatyalılar 2 yanılmıyorsam. 20. ayet. Artık ben yaşamıyorum diyor. Mesih bende yaşıyor. Ve diyor ki onda olan hayatı, iman hayatını ne diyor? Ne diyor biliyor musunuz? O hayatı nasıl yaşıyorum? Buldun mu Aytaç? Ne diyor?
Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı evet. Beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum.
Bakın. Amin. Neyle sürdürüyoruz? İmanla sürdürüyoruz. Demek ki devam eden bir süreç. Bu hayatı birlikte iman aracılığıyla sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Eğer gerçekten de bunu açıkça ifade etmek istiyorum. Tabii ki imanlı her an günaha düşebilir. Günahsız anlamında söylemiyorum. Ama günaha ölmek sözün ışığında yaşamak demektir. Eğer sözün ışığında yaşıyorsan günaha öldüğünün bir kanıtıdır. Bakın, eğer eski yaratılışınızın çarmıha gerildiğini unutmazsan eğer, bakın, bu çok önemli bir şey. Ben kendi pratik olaraktan size söyleyeyim. Ben her zaman yanlışa doğru yöneldiğimde ya da çirkin bir, hoş olmayan bir noktaya doğru yöneldiğimde Recep diyorum. Senin benliğin İsa ile birlikte çarmıha gerilmedi mi? Eğer bakın, onu biz aklımızda tutarsak, yüreğimizde onu tutarsak, eski yaratılmış yaratılışımız Mesih ile birlikte çarmıha gerildiğini eğer unutmazsak, onu safsaklamazsak, onu ciddiye alır, sürekli alımsarsak, emin olun değerli kardeşler, mümkün hale gelecektir. Kesinlikle size söylüyorum, mümkün hale gelecektir. İşte o nedenle haberci Pavlos, Romalılar mektubunda diyor ki kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. Amin. Yani ölümden yaşama geçmiş, Mesih İsa'da diri kişiler olarak hayatımızı sürdürmek, devam ettirmek ve onu hoşnut etmek zorundayız. Şimdi bu beden olayı birazcık çok fazla geniş oldu ama söylemeye ihtiyacı duyduğum için bunları söyledim. Gözün tutkusu deyince ne anlıyoruz? Gözün tutkusu. İkinci kapan, ikinci tuzak, gözün tutkusu. Şimdi bu ikinci tuzak da ne yapıyor? İmanlıyı dönem dönem kafa üstü getiriyor mu, getirmiyor mu? Örneğin bakın hayatınıza, bazı durumlarla karşılaştığınızda, bir takım şeyleri gördüğünüzde şöyle bir ifade hiç kullandınız mı? Ya o kadar güzeldi ki kendimi alamadım. Ya o kadar güzeldi, o kadar tatlıydı ki kendimi tutamadım, ne yapayım? Dediğimiz dönemler oldu mu olmadı mı hiç? Nedir bu? Gözün tutkusu değil mi? Bakın çok güzel bir şey söyleyeceğim size. Eğer yürek neyi arzuluyorsa, yürek neyi seviyorsa göz onu görmek istiyor. Unutmayın. Bu hayatı, benim hayatımda bir prensip. Kutsal kitabın prensibi de bu. Onun için diyor ki yüreğiniz neredeyse, diyor ki düşünceleriniz neredeyse yüreğiniz de oradadır, değil mi? Çok açık bir şekilde. Demek ki benim yüreğim neyi seviyorsa, benim yüreğim neyi arzuluyorsa, benim gözüm de maalesef, bunu açıkça söylemek istiyorum, onu görmek istiyor değerli kardeşler. Onun için ben hatırladıkça sabahları kalktığımda güne başlamadan önce şu duayı ediyorum. Kafadan söylemiş olmayayım. Mezmuru açar mısınız? O mezmuru unutmayın. O mezmuru aslında her gün sabahleyin güne başlamadan önce bir dua olaraktan değerli kardeşler yerine getirin. Bunu sizden rica ediyorum eğer mümkünse. 119. mezmur 37. ayet. 119. mezmur 39. ayet. Ne diyor? Gözlerimi boş şeylerden çevir ya Rab diyor. Doğru mu? Evet, 37. Gözlerimi boş şeylerden çevir ya Rab. Beni kendi yolunda yaşat. Amin. Hepimizin arzusu bu olması gerekmiyor mu değerli kardeşler? Ne kadar boş şeylere takılıp gidiyoruz bazen. Boş şeylere zaman harcıyoruz. Mezmur yazarı diyor ki, ya Rab diyor, beni bu boş şeylerden gözlerimi çevir, beni kendi yolunda yaşat. Rab hepimizi kendi yolunda yürümemizi sağlasın değerli kardeşler. Emin adımlarla şaşmadan, sapmadan onun yolunda yürümemizi sağlasın değerli kardeşler. Onun için bizler eğer bunu safsaklarsak o zaman ne olacak biliyor musunuz? Gözlerimiz boş şeylere odaklı kaldığı sürece, Rabbin yolundan saptığı sürece kendimize zarar vereceğiz. Kesinlikle. Bakın mezmur yazarı yine aynı mezmurda, 119. mezmurda 51. ayette bakın ne diyor. Çok hoşuma gidiyor. Diyor ki benimle yine de diyor, benimle yine de yasandan şaşmayayım. Bakın, yani onun çizgisinde kalarak. Doğru mu? Buldun mu bir kardeş, okuyabilir mi lütfen?
Çok eğlendiler, evet. Sıfahlar benimle.
Evet.
Yine de yasamdan şaşmadım.
Bakın, koşullar onu etkiledi mi? Koşullar onu etkilemedi. Bütün duruma rağmen Rabbin ilkelerini bıraktı mı? Hayır. Safsakladı mı? Hayır. Yine sapmadan yola devam etti. O zaman bizler de boş şeylerden gözlerimizi çevirmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Onun için hepimiz çok iyi biliyoruz ki televizyonlar zaman zaman ne yapıyor bazı programlar aracılığıyla? Sanal bir dünya, değil mi? Gerçek olmayan bir dünya önümüze koyuyor, değil mi? Ve bizi uyutmayı başarıyor mu bazen? Başarıyor, değil mi? Gerçek olmayan, sanal demek gerçek olmayan. Gerçek olmayan bir takım olaylarla bizi ne yapıyor? Avutuyor ve bizleri uyutuyor değerli kardeşler. Peki Rabbin sözü bizi uyutuyor mu? Rab'deki gerçekler bizi uyutuyor mu? Hayır. Rab'deki gerçekler bizi ne yapıyor? Eğitiyor. Rab'deki gerçekler bizi ne yapıyor? Öğretiyor. Rab'deki gerçekler bize ne yapıyor? Olmamız gereken noktaya gelmemizi sağlıyor. Bakın, dünyasal sanal dünya bizi uyuturken ve sonuç olarak kafa üstü getirmeye çalışırken Rab de bizi kaldırmaya çalışıyor, eğiterek, öğreterek. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? O zaman Rabbin gerçeklerine gelin sarılalım. Onun gerçeklerine bağlı olaraktan adımlarımızı atalım değerli kardeşler. Onun için haberci Pavlos genç hizmetçi Timoteos'u bakın nasıl teşvik ediyor şu sözlerle. 2. Timoteos mektubu 1. bölüm 13. ayet. 2. Timoteos mektubu 1. bölüm 13. ayet. Ne diyor kardeşim orada? Benden işitmiş olduğunuz, değil mi? Benden işitmiş olduğun doğru sözleri örnek alarak imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle bunlara bağlı kal diyor. Pavlos tanrısal öğretilere bağlı kalma yönünde ne yapıyor? Genç hizmetçi Timoteos'u teşvik ediyor. Ve Yeşu'nun veda konuşması var, biliyor musunuz? Yeşu kitabını açar mısınız lütfen? Veda konuşmasında güzel bir şey söylüyor. 23. Tüm yaşadıkları karşısında bu gerçeğe varıyor Yeşu'da. O da Musa'nın öğrencisiydi biliyorsunuz. 23. bölüm 8. ayet. Ne diyor? Yeşu 23 ayet 8.
Bugüne dek yaptığımız gibi Tanrınız Rabbe sımsıkı bağlı kalın.
Ne diyor? Tanrınız Rabbe sımsıkı bağlı kalın. E peki Rabbimiz öğrencilerine ne demişti, hatırlıyor musunuz? Yuhanna 8'i açalım. Rabbimiz bak ne diyor bu konuda. Farklı bir şey söylemiyor andolsun. 31. ayet. Ne diyor abicim?
İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz, gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak dedi.
Bakın, nasıl gerçekleşiyor? Eğer söze, ne demektir bu? Rabbimizin öğretişlerine, Rabbimizin öğretişleri ışığında eğer adımlarını atarsan, Rabbimizin sözlerine, öğretişlerine eğer bağlı kalırsan, ne diyor o zaman? O zaman öğrencilerim olursunuz diyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Rabbin sözüne bağlılık eşittir Rab İsa Mesih'e adanmak demektir. Doğru mudur? Rabbin sözüne bağlılık eşittir bütünüyle kendini, bakın bütünüyle diyorum, yarım yürekle değil, bütünüyle Rab'be kendini vermektir diyebilir miyiz? Eğer sen söze bağlıysan, bağlı olabilmek için kendini adaman gerekiyor Rab İsa Mesih'e. Onun öğretişlerine, onun gerçeklerine kendini bütünüyle vermen gerekiyor. O açıdan ben şöyle diyorum bazen. İmanlı ama sözde imanlı ne yapar? İmanını sadece açıklar, söyler. Ama gerçek imanlı ne yapar? Özde imanlı ne yapar? Sadece söylemez ben imanlıyım diye, onu yaşar. Rab hepimizi gerçek imanlar olarak da gütsün. Değerli kardeşler. O zaman gelin sözde imanlar değil, özde imanlar olalım. Var mısınız? Ha? Sözde imanlar değil, mışçasına değil, özde imanlar olalım. Öğrenciler için öyle diyor. Öğrenci var, öğrenci olduğunu söylüyor. O kadar. Ama gerçek öğrenci kendini adamış Mesih'e. Ona kendini vermiş. Onun yolunda gidiyor. Onun izinden gidiyor. Öğretişlerine bağlı kalarak hayatını sürdürüyor değerli kardeşler. Onun için gerçek anlamda ona bağlı kalmanın ön koşulu bu benim için de her birimiz için de geçerli Rabbin sözüne bağlı kalmaktır. Rabbin sözüne bağlı kalmaktır değerli kardeşler. Eğer sağlıklı bir şekilde ilerlemek istiyorsak. Onun için çok meşhur bir ayet var. Yine mezmur yazarı. Ne diyor 119. mezmurda? 9. ayette. Ne güzel diyor. Önce bir soru soruyor. Genç insan yolunu nasıl temiz tutar diyor. Yani Rab'be yakışır bir hayatı, Rab'bi hoşnut eden bir yaşamı nasıl yaşar? Önce bir soru soruyor. Bakın yanıtını da kendisi veriyor. Mezmur yazarı. Ne diyor 9. ayetin 2. kısmında? Senin sözünü tutmakla, bakın bu çok önemli. Tutmak nedir? Yerine getirmektir. Eğer sen, değerli kardeşler, gerçekten onu hoşnut etmek istiyorsan öğrendiklerini hayata, yaşama sokman gerekiyor. Kesinlikle gözlerini boş şeylerden çevirmen gerekiyor. Rabbin gerçeklerine odaklanman gerekiyor. Onun için çok seviyorum buna bir örnek olaraktan kutsal kitapta Yeşur kitabında 7. bölümde. Yeşur 7. bölümü açın. Orada bir olay anlatılıyor değerli kardeşler. Akan diye bir kişiden söz ediliyor. Akan. Akan'ı hatırlayan var mı hiç? Eski antlaşmayı okuyanlar çok iyi bilir. Akan'ın çok kendine özgü bir özelliği vardı ama bu aslında Akan'ın özelliği değil. Aslında her birimizin özelliği. Gerçekten söylüyorum. Gözün tutkusu hepimizde var. Çünkü. Ve bu biliyorsunuz Yeşu Ay kentini araştırmak için ne yaptı? Adamlar gönderdi değil mi? Yeşu aynı bir zamanlar Musa vaat edilen ülkeni araştırmak için 12 oymaktan birer kişi gönderdiği gibi Yeşu'da Ay kentini araştırmak için adamlar gönderdiğinde içlerinde Akan da vardı. Ve Akan değerli kardeşler ne yaptı biliyor musunuz? Tanrı'ya ayrılmış, dikkat edin, Tanrı'ya adanmış bazı şeyleri görünce gözü kaldı, hoşuna gitti ve onları aldı sakladı. Kendine sakladı ve kimseye de haber vermedi. Hani biz diyoruz ya, sen ancak onu benden saklayabilirsin. Sen bana yalan söyleyebilirsin. Ama sevgili kardeşim, Tanrı'nın gözünden bir şey kaçabilir mi? Mümkün değil. Ve bakın, Ay kenti, halkı çok güçsüzdü. Ve ilginç olan Ay kenti, halkı, değerli kardeşler, İsrail halkını telef ettiler. İtaatsizlikten dolayı bir Akan'ın davranışından dolayı. Bakabilir misiniz Akan'ın günahını anlamak açısından? 21. ayeti okuyabilir misin? Ayet 21.
Ganimetin içinde şınar, işi güzel bir kaftan, 200 şekel gümüş.
Bakın çok güzel bir şey var. Güzel bir kaftan diyor.
200 şekel gümüş,
evet.
50 şekel ağırlığında bir külçe altın görünce dayanamayıp aldım.
Bakın ne diyor? Güzel bir ifade değil mi? Dayanamayıp kendimi tutamadım diyor. Dayanamadım ve aldım. Diyebilir miyiz? Gözün tutkusu. Ne yaptı gözün tutkusu? Akan'ı günaha düşürdü mü? Düşürdü. Peki sadece Akan'ı mı etkiledi? Hayır. Koskoca orduyu etkiledi sevgili kardeşler. Ordunun yenilmesine neden oldu. Akan'ın günahı. Onun için bu ifade burada geçerli değil. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Hayır. Bakın eğer senin hayatında bir günah varsa bu topluluğu da etkileyecektir. Eğer sen o günahı Rabbin önüne getirip bağışlanmazsan, o yoldan vazgeçmezsen, geri dönmezsen, ait olduğun topluluk da senden dolayı kesinlikle etkilenecektir sevgili kardeşler. Onun için rica ediyorum. Akan bizim için örnek olsun. Akan bizim için örnek olsun. Akan'ın günahı koskoca orduyu yenilmesine neden oldu. Benim günahım bu topluluğun da darmadağın olmasına neden olabilir değerli kardeşler. Bunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Onun için aynı anda hem dünyaya bağlı bir şekilde hem de Tanrı'ya bağlı bir şekilde hayat sürdüremeyiz. Ya dünyayı seveceğiz ya da Rabbi sevmeye devam edeceğiz. Kutsal kitap demiyor mu? Matta 6. bölümde. 24. ayette. İki efendiye kulluk etmek mümkün mü? Hayır. Demek ki sen birinden birine bağlı olman lazım. Her ikisine aynı anda bağlı olamazsın. Ya Tanrı'ya bağlısın ya da dünyaya bağlısın. Değerli kardeşler, gelin o zaman çöküşümüze neden olan, birçoklarını etkileyen bu gözün tutkusu karşısında ayık ve uyanık olalım. Ve bakın 1. Timoteos 6. bölüm 9 ve 10. ayetlerde Pavlos genç hizmetçi Timoteos'a diyor ki, insanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar diyor. Kimler? Gözün tutkusu aracılığıyla. Yani sana zarar veriyor. Seni kafa üstü getiriyor. Ama aynı zamanda da topluluğa da aynı zararı veriyor. Son noktayı da hızlı bir şekilde söyleyip noktalayacağım. Son noktamız neydi? Birinci noktamız bedenin tutkusu. İkinci noktamız gözün tutkusu. Üçüncüsü maddi yaşamın verdiği gurur. Şimdi bunun özünde ne var? Bu maddi yaşamın verdiği gururun özünde ne var değerli kardeşler? Yine göz yok mu? Tabii, evet çok doğru, çok doğru. Yani tabii kendini başkalarından üstün görmek var değil mi? Ama kendini göstermek var bir şekilde. Şimdi Tanrı bizlere güzel değerler verdi. Doğru mu? Çok güzel zenginlik verdi. Ama o zenginliği kendimizi büyütmek için değil. Başkalarına yararlı olmak için bize o değerleri verdi. Rabbim vermiş olduğu o değerleri biz Rabbimize onur ve yücelik getirmek için kullanmamız gerekiyor. Bakın, kişi zengin olabilir. Bunda bir yanlışlık var mı? Yok. Kişi maddi yönden çok varlıklı olabilir. Bunun bir sakıncası var mı? Yok. Eğer bu maddiyat, bu maddi varlık Rabbin yüceliği için kullanılıyorsa, evet güzel. Ama onu kendini öne çıkarmak için, Var mı benden daha büyük olanı? Demek için o maddiyatı sen kendi amaçların için bir araç olarak kullanıyorsan işte bu çok kötü. Rab diyor ki bize neyiniz varsa hepsi benim. Doğru mu? Rab bu soluğu vermeseydi hiçbir şeye sahip olamazdık. O zaman sahip olduğumuz her şey Rabbinse o zaman ona yücelik getirecek nitelikte o değerleri kullanmak zorundayız sevgili kardeşler. Onun için Korintoslara yazdığı mektupta Pavlos bakın ne diyor değerli kardeşler. İlk mektuba bakalım 6. bölüm 12. ayet. Ne diyor 6-12?
Bana her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı değildir.
Ya.
Bana her şey serbest diyorsunuz ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım.
Evet 23. ayeti atla.
23. 23 yok.
Yok mu? Tamam o zaman o 10. bölüme bak bakalım. Yanlış yazmış olabilirim. Belki 10 olabilir. 11, 10-23 var mı? 10-23. Evet.
Her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı değildir.
Evet.
Her şey serbest diyorsunuz ama her şey yapıcı değildir.
Bakın çok önemli bir ifade. Yani yapıcı değildir. Yani yararlı değildir. Yapıcı değil. Yapıcı ne demek? Bina edici değil. O zaman nedir? Tersi yıkıcıdır. Yıkıcıdır değerli kardeşler. Onun için gurur ifadesi Yunanca'da alazoni diye bir söz kullanmış. Tam karşılığı az önce söylediğim gibi. Böbürlenmek demek. Böbürlenmek. Kendini beğenmiş. Kendini beğenmiş. Kendini başkalarından üstün görmek anlamında. Yani karşısındaki insanı etkilemek amacıyla. Bir şeyler yapma eğiliminde olan kişiyi açıklıyor. Gurur dediğimiz zaman. Ben şimdi bu gururu bir örnekle, bir hikayeyle pekiştirmek istiyorum. Bir kurbağa, iki de ördek. Birlikte bir gölette mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Gölet biliyorsunuz küçük bir su birikintisi. Ve o yıl çok uzun bir sıcaklık dönemi oluyor, kuraklık dönemi oluyor. Gölet kuruyor. Bu sefer başlıyorlar, düşünüyorlar ya biz başka bir yer bulmamız lazım, başka bir sulak bir gölet bulmamız lazım diye oturup düşünüyorlar. Şimdi ördekler için problem değil. Ama su gidince kurbağa zavallı gömüldü kaldı şeyde, çamurun içinde. Ama ördekler uçarak başka bir gölete gitmesi mümkün. Ama bizim ördekler ne yapıyor? Alçak gönüllü bir şekilde diyorlar ki bizim bu arkadaşımız beraber birlikte uzun yıllar yaşadık. Bir plan üzerinde düşünüyorlar ve bir plan yapıyorlar. Bir çubuk buluyorlar. Bir gagasından biri tutuyor, öbür gagasından da biri. Kurbağa da ortadan ağzıyla yakalıyor. Ve başlıyor iki ördek kanatlanıp uçmaya. Kanatlanıp uçmaya başlayınca yükseliyorlar ve giderlerken oranın yani çiftliğin sahibi bunu görünce büyük bir şey içerisinde, şaşkınlık içerisinde adam şaşırıyor. Ya diyor ne kadar zekice bir plan. Ve arkasından bağırıyor. Ya bu kimin eseri? Bunu kim planladı? Kurbağa ben diyor. Sonucu biliyorsunuz. Görebiliyorsunuz değil mi? Ben diyenler olmayalım değerli kardeşler. Bakın, ördekler övünmesi gerekirken alçak gönüllü örneği gösteriyor kurtarabilmek için. O ise kendine bir pay çıkartıyor. Diyorum ya kendini öne çıkarıyor. Ben onlardan daha üstünüm. Bakın değerli kardeşler emin olun ben çok kardeşler tanıdım. İsimler önemli değil. Öyle kişiler tanıdım ki araba alıyor. O araba alınca o ondan daha üstün bir araba alıyor. ev yapıyor. Ve diyor ki onun evi var, gidiyor kendisi de bir ev yapıyor. Ev yaptıktan sonra öbürü havuzlu evi. Ve gidiyor o da evine havuz, bahçesine havuz yapıyor. Bir yarış, bir rekabet halinde. Böyle insanlar ben tanıdım. Rab bizi böyle boş uğraşlardan uzaklaştırsın. Değerli kardeşler. Bu kurbanın durumuna düşenler olmayalım değerli kardeşler. Bakın hikmetli Süleyman ne diyor? Bununla noktalayacağız. Hikmetli Süleyman. Açın lütfen. 16. bölüm 18. ayet. Gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da kurbağa gibi düşüş gelir diyor. Ve aynı hikmetli Süleyman 23. ayette alçak gönüllükse onur kazandırır diyor. Amin.